Ekonomi gündemi.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Programı Zeynep Yıldırım hazırladı, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Konuklarımızla birlikteyiz. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Esat İpek, hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk.
Küresel düzenle küresel kurumlardan bahsedeceğiz. Birleşmiş Milletler'le başlayalım. Birleşmiş Milletler küresel düzende etkili kurumlardan biri olarak bahsedilen, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla kurulan bir kuruluş ama bugüne kadar fonksiyonu, karar alma mekanizmaları ve kuruluş amacına hizmet etmeme gibi konularda da en çok tartışılan uluslararası örgütlerden biri. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyeleri arasında nüfusu 2 milyara yaklaşan Müslüman ülkelerden hiçbir temsilcinin bulunmamasını Müslüman ülkeleri temsiliyet açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları yapılıyor her yıl Eylül ayında ve bu genel kurulda aslında kurula katılan ülkelerin özellikle Güvenlik Konseyi ile ilgili, işte yoksullukla ilgili, bu küresel düzenle ilgili kurumlar olan IMF ile ilgili, Dünya Bankası ile ilgili, Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili, aslında yani hani yeni diyelim işte ülkeler arasındaki problemlerle ilgili, mültecilerle ilgili, işte yeni diyelim çatışma noktası olan diyelim Doğu Akdeniz ile ilgili ya da Orta Doğu ile ilgili birçok ülkenin genel itirazları var. Yani genel anlamda söylemek istedikleri var. Şimdi siz de bahsettiğiniz bu Güvenlik Konseyi'nde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 tane ülke var. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere. Yani dünyanın hem nüfusuna baktığımızda ya da İşte Müslüman olanlar olmayanlara baktığımızda ya da işte yeni ortaya çıkan ekonomik büyüklüklere baktığımızda aslında hani dünyayı temsil etmediklerini söyleyebiliriz. Yani 5 tane diyelim ülke ve işte barışla ilgili bir çatışmayla ilgili herhangi bir ülkenin bir bölgesine diyelim işgalle ilgili yani küresel anlamda bu sorunları çözme adına çok yetersiz kaldıklarını yani 5 tane daimi üye var ve her yılda seçilen geçici üyeler var ama bu geçici üyelerin hani veto hakkı yok yani daimi üyelerin burada da şey veto hakkı var. Dolayısıyla burada belli sorunlar var. Yine işte 45 sonrası aslında kurulan bir düzenden bahsediyoruz. Küresel düzenden bahsediyoruz. Burada yani IMF var, işte Dünya Bankası var. İşte IMF'de ki ülkelerin payına baktığımızda, kotasına baktığımızda en yüksek kotanın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğunu görüyoruz. İşte IMF Başkanı genelde Avrupalıdır. Bu defa yine bir belki Avrupalıdır ama yeni IMF Başkanı Bulgaristan.
Doğu
Avrupalı yani hani bir öyle bir şey var ama Dünya Bankası genelde Amerikalıdır. Yani hani öyle kendi aranda bir bölüşüm var. Tabii IMF'de Amerika'nın gerçekten hani kota anlamında büyük bir kotası var ve karar almada Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli şey var. Yani oradaki oy üstünlüğü var. İşte yoksullukla ilgili Birleşmiş Milletler'in ilgili kurumları var. İşte UNDP'nin işte kalkınma ile ilgili hedefleri var ama işte dünyada baktığımızda halen işte bu kurumlara rağmen hani küresel düzende yoksullukla mücadele edilmesine rağmen kurumlar oluşturulmasına rağmen yani 3.2 doların altında kalan nüfusun yaklaşık 2 milyar olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yani yoksulluğun sürekli olarak arttığından bahsediyoruz. Diğer taraftan işte son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Trump'la birlikte Çin'le ABD arasında bir ticaret savaşı var. Burada da işte diyelim 90'lı yıllarda kurulan Dünya Ticaret Örgütü sözde ülkeler arasındaki işte ticaretle ilgili anlaşmazlıkları çözme, diğer taraftan da işte hani bazı ülkelerin lehine bir durum geliştiğinde bunun çözümü konusunda yani bir çabası vardı. Çabalarında olması gerekiyor. Fakat şöyle bir şey oldu. İşte dünyada küresel ya da işte ekonomik güç dengesi değişti. Yeni ülkeler ortaya çıktı. Diyelim Çin ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin buradaki çabaları var. İşte Hindistan var. Hani gelişmekte olan ülkelerde bir ekonomik anlamda bir kıpırdama var. İşte kişi başı gelirler artıyor. Gayri safi milli hasılaları artıyor ve buna bağlı olarak da dünyadaki yani bu dünya ekonomisine bir ortaklıkları oldu. Bu da ne demek bu? Daha çok üretiyorlar. Daha çok işte farklı pazarlara ulaşma çabaları var. Hatta gelişmiş ülkelere bugün işte Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ticaret açığını Çin'e karşı veriyor ve bu Amerika Birleşik Devletleri'ni hiç kabul etmeyeceği bir durum olarak diyelim adlandırıyor ve Trump'ın başkan seçilme döneminde kampanyasındaki en büyük şey de buydu. Yani hani işte çok açık veriyoruz, işte Çin'e karşı açık veriyoruz ve dolayısıyla yeni vergiler, işte ticaret, yeni tarifeler, hani ticaretin, Çin ticaretinin engellemesi ya da Çin ihracatının engellemesi, dolayısıyla bariyerleri, vergileri işte artırırsak biz bu malları kendimiz üretiriz. Dolayısıyla üretimimizi, istihdamımızı artırırız, işsizliğimizi düşürürüz. Yani böyle bir mücadele var. Hani dolayısıyla yani küresel düzen ya da küresel yani düzene sahip olan aktörler kendi aleyhlerine bu şartlar oluşunca ne yaptı? Trump ben dedi Dünya Ticaret Örgütü'nü kabul etmiyorum. Yani bir anda o oluşturulan küresel koşullar çöpe gitti ya da küresel ne bileyim ticaret kanunları ne bileyim yani onlarla ilgili düzenlemeler bir anda çöpe gitti. Dolayısıyla yani burada küresel kurumların aslında işlevlerini yitirdikleri, dolayısıyla ya yeni diyelim kurumlar oluşturma ya da yani bu sistemin kurumlarıyla beraber yeniden bir revize edilmesi konusunda gerçekten güçlü bir beklenti oluşmaya başladı. Çünkü yani bunu kim düzenleyecek? Yani dünya ticaretiyle ilgili sıkıntılar var. Birilerini yani
bir tek küresel organizasyon aynı zamanda.
Evet yani evet yani Dünya Ticaret Örgütü'nü arada çıkardığınızda kim yapacak bunu? Yani Amerika Birleşik Devletleri kendisi mi düzenleyecek ya da işte Çin kendisi mi düzenleyecek? Yani bir uluslararası gerçekten hani tarafsız bir kurumun olması gereken. Dolayısıyla hani burada belli sıkıntılar var. Yine hep bahsediyoruz işte Amerika Birleşik Devletleri'nin yani 45 sonrası düzende ekonomide, küresel ekonomide bir ağırlığın olduğunu görüyoruz. Yani belki işte hikayesine girmesek 70'li yıllarda itibaren dolar artık dünyanın rezerv parası. Yani hani tek rezerv parası dolar. Şu anda işte euro var ya da diğer paralar var ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yani toplam bu rezerv para içerisindeki payı çok yüksek. %40'lardan daha fazla bir dolar bazı bir şey var. Hani altın var. Hani rezerv olarak insanlar doları rezerv olarak para kullanıyor ve dünyada birçok ülke hani işte Afrika'daki bir ülke borcunu ödeyebilmek için ya da işte ne bileyim işte yatırımını finanse edebilmek için dışarıda işte borç alıyor ya da işte ihracat yapıyor diyelim döviz kazanıyor, dolar kazanırken diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri işte Merkez Bankası Fed ne yapıyor? Para basarak çok rahatlıkla senin kazandır. O para basarak bir gelir elde ediyor. Senyoraj gelir elde ediyor. Ya da işte biz üretiyoruz, üretiyoruz. Ne yapıyoruz? İşte satmaya çalışıyoruz. ihracat gelir elde etmeye çalışıyoruz dedi. Hizmet ediyoruz. Turizm dolar diyelim geliri elde ediyoruz ya da işte borçlanıyoruz ya da işte buraya daha çok para gelmesi için farklı birçok ne bileyim hani reformları yapıyoruz falan filan. Dolayısıyla bu anlamda da yani alternatif geliştirme konusunda da farklı çabalar var ve buradan da yani hani gelişmekte olan ülkeler ya da dünya ekonomisine yer alan ya da orada payı olan birçok ülkede yani bu düzenin bu anlamda da değişmesini istiyor. Yani işte Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Çin de diyor ki ben artık diyor yani bu sistemin içinde olmam gerekiyor. Ya da işte mesela IMF içerisinde daha önce Çin'in şeyi o SDR'si özel çekme haklarında Çin'in parası yoktu. Şu anda Çin'de artık o 5-6 paralardan birisi. İşte artık işte dünyadaki bu sistemin parçası olmak istiyor ya da kendi işte yuanını rezerv para yapmak istiyor. Yine işte biz küresel sistemde ne var? İşte Londra var, işte New York var. Yani diğer finans merkezleri var ama işte para ihtiyacımız olduğunda diyelim Türkiye gelişmekte olan bir ülke paraya ihtiyacı var, kaynağa ihtiyacı var. Biz bu kaynağı genelde nereden arıyoruz? İşte Avrupa'daki piyasalardan arıyoruz ya da Amerika'dan. Ama ağırlıklı olarak diyelim Avrupa piyasalarından bunu sağladığımızda yani Avrupa'daki ya da Londra'daki bankanın sahibi işte bakıyorsunuz işte Amerikalıdır ya da işte Avrupalıdır. Dolayısıyla hani küresel finans piyasaları da buradan belirleniyor. Çünkü 45 sonrası kurulan diyelim bu kurumlar, bu finansal piyasalar bu iki merkez üzerine bina edilmiş. Yani kaynaklar buradan dünyaya dağılıyor ya da dünyanın parası diyelim işte petrol dolarlar ya da işte Orta Doğu'daki birçok ülkenin parası, kaynağı, petrol gelirleri bu piyasalara gidiyor. Mesela bir ara şeyden bahsedilirdi işte Suudi Arabistan'ın paraya ihtiyacı var ama 1 trilyon dolara yaklaşık yani parası Amerikan bankalarında tutuluyor yani para ihtiyacı var ama parasının büyük bir kısmı bu piyasalarda olması, çekememesi gerçekten orada hani küresel finansal piyasaların nasıl işlediği konusunda da bize bir fikir veriyor. Diğer tarafta mesela işte Orta Doğu'da yani finansal piyasalar diyelim Londra'da, Amerika'da ama işte petrol diyelim Orta Doğu'da yani birçok yani o körfez ülkelerine baktığımızda ama oraya gittiğinizde oradaki ülkelerdeki bankalara, finansal kurumlara baktığınızda hepsinin işte Amerikalı ya da işte diyelim İngiliz ya da Avrupalı olduğunu görürsünüz. Ortakları vardır. Ya da
direkt sahipleri ortakları.
Evet yani hani hem sahipleri ya bankalara baktığınızda zaten orayla ilgisi olmadığını görürsünüz ya da işte petrol şirketlerine baktığınızda hepsinin ortaklıkların olduğunu görürsünüz ve bugün işte Orta Doğu'da ki o yani Basra Körfezi'ne mücadeleye bakıldığında zaten orada kimin savaş gemisinin olduğu, kimin niye orada olduğunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz ve bu anlamda da yani son dönemlerde işte Doğu Akdeniz'de yani Doğu Akdeniz'de kim olması gerekiyor normalde? Yani Türkiye'nin olması gerekiyor. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin orada olması gerekiyor ya da İşte Rum yönetimi ya da Yunanistan, İsrail, Mısır ama şeye bakıldığında yani savaş gemilerine bakıldığında ya da oradaki uluslararası firmalara baktığımızda ya da oradaki konuşanlara bakıldığında yani o küresel sistemin sahiplerinin olduğunu görürsünüz. Yani Türkiye sanki hani orada değilmiş gibi ya da Türkiye neden orada deniliyor değil mi? Hani sürekli eleştirilen tarafta Türkiye'nin olduğunu görüyorsun. Kıyısı olmasına rağmen işte Kıbrıs'ta orada garantör ülke olmasına rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti orada olmasına rağmen sanki Türkiye orada yokmuş gibi, Türkiye dışında birçok ülkenin sanki hakkı varmış gibi bir bir durum var. Dolayısıyla yani Orta Doğu'da nasıl var iseler, yani şu anda birçok işte ülke var. İşte İran'la mücadelelerine baktığımızda hani kimlerin olduğunu görüyorsunuz. Aynı şeyin Doğu Akdeniz'de de olduğunu görüyorsunuz. Ve bu anlamda da açıkçası hani bu küresel sistem, yani ekonomi açısından hani belki bakacak olursak, yani küresel hem kurumlar itibariyle hem anlayışları itibariyle bu küresel sistemin ya da küresel kurumların orada hayatiyetlerini devam ettirmeleri kurdukları ekonomik sistem sayesinde. Yani o yüzden ekonomi bu anlamda hani bu sistem, çünkü adil bir sistem yok yani. Hani bir hani ekonomik anlamda adil değil, işte ticaret anlamda adil değil, yoksulluk tarafına baktığımızda hiç adil değil ya da güvenlik konseyindeki yani ülkelerin temsiliyetine baktığımızda adil değil. Dolayısıyla hayatiyetlerini yani bu ekonomik anlamdaki güçleriyle diyelim devam ettiriyorlarsa, hani bu sistemin yeniden reform edilmesi, yeni aktörlerin katılması ya da yani bu sistemin, bu kurumların değişmesi bence ekonomideki değişimle kendisine belki çekidüzen verecektir. Yani şu işte dünyada ekonomi yönü değişiyor. Yani hani öyle de böyle. Çünkü dünyada işte gayri safi milli hasıla büyüklük anlamda birinci sırada Amerika varsa ikinci sırada Çin. Yani bu bir gerçek. Dolayısıyla
demek ki güç dağılımı değişebiliyor.
Değişiyor tabii. Yani hani bu
o yüzden düzen de değişebilir.
Yani değişmesi gerekiyor. Evet. Yani esas şey söylemek istediğim o. Yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında yani diyelim bu Avrupalılar ya da işte Amerika ekonomik anlamda güçlülerdi ve oluşturdukları kurumlar sayesinde, ekonomik kurumları sayesinde, siyasi kurumlar sayesinde bu mevcut ekonomik düzen bugüne kadar geldi, yani devam ediyor. Bir sürü problemleri olmasına rağmen, ama bu ekonomik güç dengesinin değişmesiyle yani bu hem kurumlarda bence hani önemli bir diyelim reforma ihtiyaç var. Kurumların temsiliyetlerinde değişmeye ihtiyaç var. İşte IMF'de yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar şey ağırlığında olmaması gerekiyor. Bir ara bunu düzeltmeye çalıştı ama çok fazla hani yol alınmadı açıkçası 2008 küresel ekonomik kriz sonrasında. İşte Güvenlik Konseyi'nde geçici üyeler var ama ne kadar hani etkili bu geçici üyeler, orada soru işaretleri var. İşte Dünya Ticaret Örgütü ile konuştuk, yani hani bu şekliyle yani işlerine geldiğinde tamam, ama şartlar koşullar aleyhlerine geliştiğinde hani tanımıyoruz etmiyoruz. Yani birçok alanda bunu yapacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu ekonomik güç dengesinin değişmesi, yeni ülkelerin ortaya çıkması, diyelim dünyanın yani işte ilk 20'sinde şu anda aşağı yukarı yarı yarı, yani yarı gelişmiş ülke, yarı gelişmekte olan ülke. Hani ilk 20'de belki hani gelişmekte olan ülkelerin ağırlığı değişir, yani artarsa bir anda bir açıkçası yani şu anda diyelim G20 ticaretin, ekonominin %80-85'ini temsil ediyor. Yani orada yani yarı yarıya değil de işte 15 tane gelişmekte olan 5 tane gelişmiş ülke olsa, ben hani şeyin de değişeceğini düşünüyorum. Yani bu kurumların yapısı değişir, anlayışı değişir, yönetişimleri değişir ya da farklı kurumlar ortaya çıkacaktır. Yani alternatif kurumlar ortaya çıkacaktır ve bu küresel anlamda da birçok alanda da değişimi getirecek. O anlamda da ekonomideki değişim temel, yani bu değişimin temel dinamiği olacağını düşünüyorum ve bu önümüzdeki dönemlerde bu kurum, uluslararası kurumlardaki değişimi bence çok daha konuşacağız. Yani şu anda konuşuyoruz, gelişmekte olan ülkeler konuşuyor, dile getiriyor, fakat yani ekonomik anlamda gücün varsa ya da ekonomik anlamda yani hani küresel ekonomi değiştirmeye gücünüz varsa hani bunu sıklıkla dile getirme, bir de yapabilme şeyiniz olduğunda bu kurumlar dediğimiz ya değişir, reforme edilir ya da belki de mesela işte Çin Dünya Bankası'na alternatif işte yeni Asya Altyapı ve Yatırım Bankası diyelim kurdu. Yani belki bu önümüzdeki dönemlerde hani Dünya Bankası'na alternatif farklı bir kurum olabilir. Yani bilemeyiz. Belki IMF karşı farklı bir kurum oluşturulabilir. Yani bunların sayısı önümüzdeki dönemlerde hani alternatif anlamda artacağını düşünüyorum. Hani şeye de bakacak olursa mesela işte hep bahsediyoruz bu derecelendirme kuruluşları, dünyada 2-3 tane derecelendirme kuruluşu var mı? Şu anda dünyada 70-80 tane derecelendirme kuruluşu oldu. Yani alternatif gelişiyor. Yani piyasada belki dünyadaki payları düşük ama yani o ekonomik güç dengesinin değişimiyle beraber farklı diyelim arayışlar, alternatif kuruluşlar, farklı derecelendirme kuruluşları sayesinde hem mevcut kurumların diyelim etkinliği azalmış olacaktır hem de yeni kurumların ortaya çıkmasına da bu anlamda önemli ölçüde katkı yapacağını düşünüyorum.
Evet. İkinci Dünya Savaşı sonrasında düzenin bir yansıması olarak kurulan Birleşmiş Milletler Dünya Ticaret Örgütü ve IMF gibi kuruluşların reforma tabi tutulması gerektiği uzun yıllardan beri tartışılıyor. Birleşmiş Milletler'le mi başlayalım değerli hocam şimdi sizinle?
Olabilir hemen.
Dünya beşten büyüktür gerçeğini Cumhurbaşkanımız uluslararası kamuoyuna bir kez daha hatırlattı aslında genel kurul konuşmasında. Birleşmiş Milletler'in pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nın ardından işte 1945 yılında kuruldu, organize edildi ve temel amacı dünyada barışı ve istikrarı sağlamak. Şimdi temel amacı dünyada barışı ve istikrarı sağlamak ama bunu yaparken yani buna yönelik kararlar alırken bu kararların nasıl alınacağı ya da işte alınan kararların nasıl uygulamaya konulacağı, buradaki karar mekanizmasının nasıl işleyeceği 1945 yılındaki konjonktüre göre belirlendi. Ve bugün dünya artık o konjonktürde değil. Aradan 75 yıl geçti. Ve artık dünyada bazı şeylerin değiştiğini görüyoruz. İşte hocamızın ifade ettiği gibi ekonomide dünyanın yönü değişti. İşte Amerika'dan artık Asya'ya kayan, Çin'e kayan bir ekonomi var dünyada. Belki önceleri sadece üretimin merkezi olarak görülüyordu ama artık yani paranın da merkezi konumuna gelmiş durumda yavaş yavaş. İşte gayri safi milli hasıla büyüklüğüne baktığımızda Amerika'nın hemen ardından ikinci sırada yer aldığını görüyoruz Çin'in. Ve kendi uzun vadeli planlarımıza baktığımızda da şunu görebiliriz rahatça. Önümüzdeki 6-7 yıl içinde birinci sıraya oturma hedefinde Çin. Ve planlarını buna göre organize etmiş şekilde, bugüne kadar da hedeflediği şekilde bütün adımlarını buna göre atarak hedeflerini gerçekleştirmiş bir ülke. Birleşmiş Milletler aslında Birleşmiş Milletler'in içinde var olan bir kurum daha var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Ve barışın ve istikrarın tesisinde aslında ciddi manada etkili olan kurum, asıl olan kurum bu kurum. Ve bu kurumun 5 tane daimi üyesi var. Bir tane de geçici üye, yıllık değişiyor burada. Bu geçici üyenin belirlenmesi 2009-2010 döneminde Türkiye'de geçici üye olmuştu BMGK'da. Bunun belirlenmesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan bir oylamayla tespit ediliyor. Ve aday ülkeler arasından en fazla oyu olan ülke bir yılına geçici üye olarak konseyde yer alıyor. Türkiye o dönemde rekor oyla girmişti. 192 oyla girmişti, kazanmıştı konsey geçici üyeliğini. Şimdi aradan dedik işte 45'ten bu yana 75 yıl geçti. Dünyadaki sistem değişti, ekonomi değişti, siyaset değişti, dünyadaki güç dengeleri değişti. Dolayısıyla hala bu 5 ülkenin eline bırakmak dünyanın kararını şu an için çok mantıklı bir hareket olarak görünmüyor.
Çünkü birisinin veto kararı karar almasını engelleyici.
Ya zaten bu kurulmuş sistem kimsenin karar almaması üzerine kurulmuş bir sistem. Karar alamaması üzerine kurulmuş bir sistem. Şimdi üyelere baktığımız zaman bir tanesi, iki tanesi ABD ve Rusya. Dönemin iki büyük gücü. İki tanesi İngiltere ve Fransa. Bunlar Avrupa'nın, zaten yıkılmış Avrupa'nın en büyük temsilcileri olarak geçiyor. Bir tanesi de Çin.
Afrika'dan temsil. temsil edilen hiçbir ülke yok. Yok.
Afrika'dan yok. Temsil edilen bir ülke yok. Diğer işte Asya ülkelerinden Çin haricinde temsil edilen bir ülke yok.
Avrasya'dan
ya yok. Da hani bunun temsiliyetine baktığımızda herhangi bir mantığı da yok yani. Mesela işte siz de bahsettiğiniz gibi işte yaklaşık 2 milyarlık bir İslam nüfusu var, Müslüman nüfusu var dünyada. Yani bu insanları temsil eden bir yapı da yok orada. 7 milyarlık dünyada 2 milyarlık nüfusu siz bir kenara itip dünyanın geleceği hakkında karar vermeniz çok olası bir şey değil. Verdiğiniz kararlarda da bunları uygulamaya koymanız da maalesef olası bir şey değil.
Belki bir de belki de hani işte çatışmaların yoğun olduğu, sürekli yani sorunların olduğu, savaşın olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Evet. Yani Orta Doğu'da yani sürekli yani bir çatışma hali var. İşte İsrail-Filistin arasındaki hani şey var diyelim, oradaki yani İsrail'in işgali var. Yani orada Müslüman tabii bir ülkenin olmaması da Güvenlik Konseyi'ndeki çıkan kararlar zaten hani İsrail aleyhine de pek şey çıkmıyor yani kararlar çıkmıyor. Yani orada öyle bir maalesef garip bir durum var ve sürekli yani bir Güvenlik Konseyi'ne karşı güvensizlik var. Yani Güvenlik Konseyi'nin ne kadar adil olduğu, bu çatışmalarda ne kadar etkin olduğu, işte dünya barışına ne kadar katkı yaptığı konusunda da sürekli eleştiri konusu.
Ya yani mesela işte Türkiye'nin geçici üyeliği döneminde 2009-2010 döneminde Türkiye belki de bir yıl içerisinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne en fazla toplantıya çağıran ülke oldu. Ama velen hiçbir sonuç çıkmadı yani. Hani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir sorun üzerine bir çağrıyla toplanıyor. Ve orada bizim tek gördüğümüz şey 5 ülkeden bir tanesinin diğerlerinin yapmış olduğu çağrıya istinaden yapılan toplantıyı veto etmesi oluyor. Yani en son işte mesela Venezuela için gördük bunun bir örneğini. Suriye için gördük bir örneğini. İşte Suriye için ya da Venezuela için ABD'nin yapmış olduğu çağrıya Çin ve Rusya tarafı doğrudan veto kullanıyor. Yani böyle olduğunda, böyle bir sistem olduğunda zaten buradan bir karar çıkması mümkün değil. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na baktığımızda burada bütün ülkelerin temsil edildiğini görüyoruz. İşte yaklaşık 200 tane ülkenin temsil edildiğini görüyoruz. Ancak bu da genel kurul sadece işte yılda bir defa Eylül ayında bir toplantı düzenleniyor. Yani buradan da herhangi bir kararın çıktığını yine göremiyoruz.
Her yıl bir tema altında toplanıyorlar.
Yıl bir tema altında toplanıyorlar. Bir de son dönemde baktığımızda artık iyice ülkelerin küresel problemlerden ziyade kendi problemlerini dile getirdiğini görüyoruz. Mesela son 2 yıldır Amerika'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerikan Başkanı'nın yaptığı konuşmalar sadece Amerika'nın problemlerini ilgilendiren konuşmalar. En son işte yapılan genel kurula baktığımızda ABD Başkanı'nın 45 dakikalık konuşması bir, Çin'le arasında olan ticaret savaşıydı. İki,
İran'la ilgili.
İran'la bir nebze zaten bu İsrail'in hani şeyini gütmek gibi, hani orada nasıl denir ona, problemini gütmek gibi, ona böyle kol kanat gelmek gibi İran'la ilgili olan problem. Bir diğeri de Venezuela'ydı. Suriye hiç gündeme bile gelmedi yani. Şimdi burada Türkiye'nin bir reddiyesi var. İşte uzun yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı her Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ifade ettiği bir şey var. Dünya 5'ten büyüktür diye ifade ediyor. Yani bunun nedeni şu anki hali hazırdaki konjonktürde bu 5 ülkenin aldığı kararların, daha doğrusu hiçbir şey yapamamasını, dünyayı gittikçe daha kötüye götürdüğünü, artık sorunların tartışılmadığını ifade ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu konuşma da yaklaşık 45 dakika, 1 saat sürdü ama baktığımız zaman orada değinilen konulara sayı olarak çok daha fazla olduğu, işte dünyadaki ciddi küresel problemler üzerine eğildiği, yani sadece Türkiye'nin problemleri üzerine değil, işte çatışma bölgelerinin yoğunlaştığı, özellikle İslam coğrafyası üzerindeki problemlere değindiği, Afrika'daki üzerindeki problemlere değindiği, yine ABD ile Çin arasındaki, yani bizim doğrudan şeyimiz olmasa bile oradaki problemlere değindiği ve konuşmasının önemli bir kısmında da bu uluslararası kuruluşların ciddi manada artık işlemini yitirdiğinden bahsediyor. Yani uluslararası kuruluşların zaten işlemini yitirmemesi gibi durum maalesef günümüzde mümkün değil. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın sonrasındaki döneme baktığımızda işte zaten 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkmış bir Orta Doğu ülkeleri, ülkeleri, Orta Asya ülkeleri var. Bunlar hala kendini toparlayamamış. Bunun üzerine bir dünya savaşı daha yaşamış Avrupa ülkeleri var. Dolayısıyla dünyada sadece yani parayı elinde bulunduran ve hani ticaretini, işte ekonomisini ayakta tutabilmiş olan bir tek Amerika var. Dolayısıyla bu sistemi kurgulayan, bu sistemin tepesinde yer alan ülke de Amerika. Sistem o gün bu şekilde dizayn edildi ama bugün baktığınızda böyle bir durum mevcut değil. Yani ne ABD tek başına dünyada sadece ekonomisini ayakta tutabilen ülke. Hocamız bahsetti işte gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomideki ağırlığında. Yani G20 dediğimiz platform mesela hem nüfus olarak hem dünya ticareti olarak işte %80'lerin üzerine çıkan bir temsiliyet kabiliyetine sahip. Ha, benim şahsi fikrim G20'nin hiçbir şekilde BM'ye alternatif olamayacağı yönünde. Niye? Çünkü G20 toplantıları işin aslına dönüp baktığımızda liderlerin birbirleriyle yapacağı görüşmelerin işte yıllık olarak planlanmış bir dönemi gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Yani G20'de alınan kararların herhangi bağlayıcılığı yok. G20'de yapılan konuşmaların ya da orada işte yayınlanan sonuç bildirgesinin herhangi bir yaptırım hakkı yok. Buna dayanarak bir şey yapma hakkı yok. Hatta zaten G20'nin 2008 diye hatırlıyorum ben öncesinde hani kuruluş amacı
liderler Merkez seviyesine toplanmıyor.
Değildi tabi. Merkez Bankası başkanları ve ekonomiyle ilgili olan tabii bakanlar üzerine. Tabii şimdi
bu mesela hani kurumlar işlevini yitirdiğinden dolayı ya da işte diyelim Türkiye, işte Hindistan, Brezilya, Meksika, yani gelişmekte olan ülkeler uluslararası kurumlarda diyelim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ya da işte IMF'deki payımız %1 gibi.
Bir. Yani,
dolayısıyla hani buralarda sesimizin olmaması nedeniyle hem işte dünya ekonomisinde bir ses olmak ya da bu alın, çünkü orada bir inisiyatif olsa bile, çünkü belli kararlar yani orada olgunlaşıyor. Yani hani işte ortak bazı konular diyelim gündeme geliyor ve hani orada Türkiye gibi ya da diğer gelişmekte olan ülkelerin olması, bir parçası olması, oluşturulan politikalarda yani oraya katkı vermek bu anlamda önemli. Hani bir inisiyatif sonuçta belki bir karar alınmıyor ama karar alma aşamasında, sürecinde yani gelişmekte olan ülkeler buna katkı verebilir. Tabii bu hani ne
ya
kadar
zaten
ne kadar
gereken
evet
bir şey.
Yani ne kadar hayata geçiyor, ne kadar işte bunlar yani gerçekleşiyor, o ayrı bir şey. Bir de yani bir sürü tepki alıyor mesela sistem ya da kurumlar. Ama orada katılan, G20'ye katılan ülkelerin bunları, çünkü başka alternatif yok, başka platform yok. Yani hani orada bu sorunları dile getirmiş olması, birinci elde diyelim işte liderler seviyesinde bu konuların konuşulması. Çünkü belki genel kurulda birebir çok herkese görüşme imkanınız olmuyor. Çünkü yani o kadar hani kısa bir sürede her lider diğer liderle görüşme imkanı olmaz. G20'de o imkan oluyor. Yani birebir görüşme, toplantılar yapmaya, belli konularla ülkeler arası, hem ülke arasındaki problemler hem de diyelim bölgesel belli soruları hani konuşma konusunda da belli endişeleri dile getirme, yani o konuları masaya da tartışma konusunda bir imkan var. Yani o anlamda da bir şey var, yani bir imkan doğuyor
potansiyeli
diyelim.
Var.
Evet, bir potansiyeli var.
İşte yani sadece hani birbirleriyle görüşüp fikirlerini evet beyan edebildikleri bir platform haline geliyor.
Evet.
Yani bunun işte burada alınan kararların bir şekilde sistematik şekilde uygulamaya konulabilmesi için ya da bu kararların bir uyulmaması doğru takdirde yaptırım uygulanabilmesi için işte BM'deki gibi bazı kurumsal yapıların olması gerekiyor. Bugün evet, Birleşmiş Milletler bir çatı örgüt. Baktığınızda evet, altında 100 küsür tane bunun alt kuruluşu var. Yani işte çevre kirliliğinden tutun iklim değişikliğine, işte yoksulluktan tutun gelir adaletsizliğine. Bununla ilgili Birleşmiş Milletler'in ayrı ayrı kurumları var. Dolayısıyla bu kurumların hepsi işte dünyanın belli bölgelerinde ofis sahibiler ve bu ofislerde dünyanın belli yine belli bölgeleri için hani problemin odak olduğu bölgede çalışmalar yapıyorlar. İşte veri topluyorlar, analiz yapıyorlar, araştırmalar yapıyorlar. Bununla ilgili bir doküman oluşturup Birleşmiş Milletler Çatı Kuruluşu'nun altında bunun tartışılmasını bir şekilde sağlıyorlar. Tabii bu işin teori tarafı, hani şu an işleyen şekil bu değil maalesef. Hani olması gerekeni anlatıyorum, ben teorisini anlatıyorum. Ve orada bir şekilde orada hani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılacak oylama sonucunda alınacak kararların Birleşmiş Milletler'e üye olan bütün ülkeler tarafından bir bağlayıcılığı var, bir yaptırım gücü var. G20'ye baktığımız zaman belki burada işte hani Women 20, işte Youth 20, yani Kadın 20, Genç 20 gibi bazı alt şeyler var ama bu da yine G20 platformunun olduğu gibi çok kısa sürede bir araya gelen, devamlılığı olmayan, yani kurumsal bir yapısı olmayan bir yapı. Hocamızın ifade ettiği şey çok kıymetli sahip olduğu potansiyel açısından, çünkü işte hem dünya nüfusunun hem küresel ticaretin ciddi manada temsil edildiği bir platform. Ama ve aynı zamanda liderlerin birbirleriyle temas edip birbirlerine görüşlerini aktarabileceği, ortak bir tartışma ortamı oluşturabileceği bir platform. Ama bu kurumsal yapının olmaması işte bahsettiğimiz yaptırım kararları, yani bağlayıcı kararların alınmasına engel oluyor. Bunlara uyulmadığı takdirde yaptırım yapılmasına engel oluyor. Yani dolayısıyla sisteme müdahale etmesine engel oluyor. Yani orada toplanılır, işte buluşulur, liderler birbirleri görüş alışverişinde bulunur ve her birinin farklı bir gündemi vardır. Hani aslında işin hani trajikomik olan tarafı bence bu yani. Herkes orada kendi gündemini masaya getiriyor ve yaptığı ikili görüşmelerde bunları ifade ediyor. Yani oradaki ikili görüşmelerin kaçında işte küresel sistemdeki bu İşte kurumların, aktörlerin işlemini yitirdiği ya da yeni küresel aktörlere ihtiyaç duyulduğuna dair şeylerin gündeme geldiği tartışma konusu yani. Hani ben çok fazla gündeme geldiğini düşünmüyorum şahsen.
Şöyle mesela Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili 2 yıl önceki toplantıda, çünkü yani işler böyle gitmeyeceğini herkes görüyor. Çünkü işte Çin ile ABD arasındaki bu ticaret savaşı. Yani çünkü iki büyük ekonomi ve dünya ticaretini tehdit ediyor ya da işte büyüme oranları düşüyor, ticaret işte azalıyor ve Dünya Ticaret Örgütü'nün reforme edilmesi işte gerektiği o
yani ABD tarafından ifade ediliyor, kendini etkilediği için ama.
Evet, yani orada mesela deklare edildi fakat hani bunun nasıl yapılacağı, ne zaman yapılacağı, hani orada bir deklare edildi.
Zaman tabii, zaman Birleşmiş Milletler için de söyledi.
Ha ya ben tabii Güvenlik Konseyi ile ilgili işte ülkelerin sürekli dile getirdiği şey var yani. Hani
IMF için yine zaten IMF'nin tabii kendisi 2008'de bir reform yapılması gerektiği, Amerika kendisi hani bunu söyledi.
Tabii hatta çalışmalar başlatıldı yani. Mesela ülkelerin payları arttırıldı. Türkiye'nin payı diyelim diye arttırıldı. Hatta Türkiye'nin
borç konumu, vermesi gibi bir durum ortaya çıkmıştı.
Konumu değişti. Fakat yani genel resme baktığımızda diyelim orada işte IMF'de Amerika'nın bir kotası var. Yani yüzde işte o 16 17 yüz,
yani %16.
Evet, 16.
Kararda %85
alınıyor. Evet, yani orada bir pay var. O diyelim o pay değişmiyor. Belki hani Çin'in payı artıyor fakat Amerika Birleşik Devletleri toplam içerisindeki payı değişmediği için yani oradaki ya
ABD'nin hayır şey dediği bir şey, yani. ABD'nin tabii, hayır tabii dediği bir şeye bütün evet ülkeler toplanıp evet dese dahi olumlu karar çıkmıyor
yani. Zaten diğerleri hani şey yapmıyor. Diğer taraftan işte bir de bu kurumlar, yani ekonomik kurumlar, UNDP ya da işte göç örgütü olsun, diğer kurumların mesela yardımları var fakir ülkelere, özellikle diyelim Afrika ülkelerine. Fakat yani şu da çok mesela tartışılan bir konu. Yardım yapılıyor diyelim, işte bir dolarlık yardım çıkıyor ya da ana kurumda meblağ olarak. Fakat nihai olarak yani o hedef kitleye ulaştığında ya işte %20, %30 ancak ulaşabiliyor. Yani hani
maksimum %20.
Evet, yani bakın, bu kurumların ne kadar hantal olduğu ya da kurumların Yani çünkü bir kaynak var, ülkelerden toplanıyor. Yani nihai hedeflenen o kitlelere, topluluklar, kişilere ulaşırken aradaki bürokrasi ya da işte çalışanlara, hatta işte Avrupa Birliği ile ilgili de şey söylerler. İşte yani o kadar yüksek diyelim maaş alırlar ki, yani işte verilen paradan daha çok çalışanlar diyelim kazanıyor. Yani normalde hedef kitle nedir diyelim? Fakirlere diyelim, işte eğitim için çocuklara ya da işte göç için mültecilere aktarılması gereken o kaynağın büyük bir kısmının bürokratik nedenlerle ya da işte oradaki çalışanlara kaynak aktarma sahikiyle ya da ne bileyim işte çalışanların ağırlıklı olarak yine gelişmiş ülke vatandaşlarının olması nedeniyle nihai olarak da işte hedeflenen amaçlara ulaşılmaması konusunda da büyük eleştiriler var ve hani bu yapıların da değiştirilmesi konusunda da yani güçlü şey var, yani eleştiriler var. Yani hem temsiliyet anlamda şey var, hani şikayetler var, işte eleştiriler var. Diğer taraftan da kurumların işleyişinde de yani bir farklı mekanizma var. İşte hedef kitle ulaşma konusundaki yavaşlıkların yanında diyelim işte belli miktarın ulaştırılması konusunda bir hedef var ve onun da gerçekleşmedi ve işte diyelim işte yoksullukla ilgili bu ülkeler sürekli yoksulluk içerisinde, yani madem ki bu kadar yardım yapılıyor, bu kadar diyelim kaynak ayrılıyor, bu ülkelerin sürekli yoksul olması neden değil mi? Yani niye? Yani
geçtiğimiz yıl 136 milyar dolarlık bir toplam kalkınma yardımı yapıldı gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere. Yani bu hani bugün Afrika'nın problemine baktığınızda bunun onda biri, hani teorik olarak düşündüğünüzde Afrika'daki bütün problemi çözebilecek bir meblağ. Ve bu yardım, yani yine 1945 yılından sonra başlayan bir süreç bu kalkınma yardımları süreci. İşte ABD'nin çökmüş Avrupa ekonomisini tekrar Avrupa ülkelerine canlandırmak için ortaya koyduğu bir sistem. Ve hani bunu başardı. ABD bu şekilde yaptığı fonlamalarla Avrupa ülkelerini tekrar kalkındırmayı, dünyaya kazandırmayı, küresel ticarete kazandırmayı başardı. Ve bunu örnek göstererek bunu dünyanın diğer bölgelerine, dünyanın tamamında uygulamaya, aynı zamanda da kendini dünyanın hamisi olarak ilan etmeye başladı. Niye? Çünkü paranın kaynağı orasıydı, paranın dağıldığı yer orasıydı ve başarılı bir elinde örnek vardı. Avrupa'yı kalkındırmıştı. Dünyanın geri kalanında da bunu yapabilirdi. Ve bütün ülkeleri bir şekilde kendine bağladı. Zaten hali hazırdaki kurmuş olduğu kurumlarla da sistematik olarak da kendine bağlamıştı. Ama bu kalkınma yardımları dediğimiz şey bu küresel çaptaki adaletsizliğin zaten zirve yaptığı nokta. İşte yıllardır yapılan yardımlara baktığınızda, yani harcandığı söylenen paralara baktığınızda dünyada hiçbir şekilde yoksulluğun kalmamış olması gerekiyor. Yani teorik olarak düşündüğümüzde bunu. İşte hocamız da ifade etti. Yani çıkan 1 milyon dolarlık bir yardımın 800 bin doları işte idari masraflar için ayrılıyorsa ve bu yardım olarak işte bu işin tepe kuruluşu olan OECD'ye raporlanıyorsa, yani bu zaten ülkelerin buraya olan bakış açısını ortaya koyuyor. Yani siz 1 milyon doların 800 bin dolarını kendiniz için harcayıp ben bunu yoksul insanlar için, muhtaç insanlar için harcadım diye ifade edebiliyorsanız, zaten sizin her sistemde bir değişiklik yapma, reform yapma gibi niyetiniz olmadığını gösteriyor bu.
Bu da zaten hani sistemin işlemesi için böyle bir düzene de ihtiyaç var herhalde yani.
Yani mevcut düzeni, mevcut düzenin tabii devam edebilmesi için
müdahale yani edemiyor demek ki.
Evet. Mevcut düzende karlı olanlar, kazançlı olanlar bu bahsettiğimiz 5 ülke ve etrafındaki ülkeler, periferisindeki ülkeler. Yani batılı ülkeler dediğimiz ülkeler. Bunların bu pozisyonunu koruyabilmesi için mevcut düzeni bir şekilde devam ettirmesi gerekiyor. Yani siz şimdi bir gelişmekte olan ülkeye örneğin eğitim programı uyguluyorsunuz. Bunun için işte bunun kapasite güçlendirilmesi adına yaptığınızı söylüyorsunuz ve bunun için atıyorum 1 milyon dolarlık bir bütçe belirliyorsunuz. Birkaç tane insanı alıyorsunuz, bir otele yerleştiriyorsunuz. Kendi ülkenizden gönderdiğiniz ABD'den Avrupa ülkelerinden gönderdiğiniz danışmanları yine danışman adı altında sizin vatandaşlarınızı oraya yerleştiriyorsunuz. Bunların günlük hacirah olarak yüksek yüksek meblağlar ödüyorsunuz. Totalde sizin bu eğitim için harcamış olduğunuz para işte milyon doları buluyor. Ama sonucunda bir çıktı var mı? Yok. Herhangi bir şey yok. 30 gün boyunca ya da 2 ay boyunca, 3 ay boyunca 30 tane insan, 50 tane insan belli teorik şeylerin eğitimini almış oluyor. Sadece bu kadar. Bu noktada mesela Türkiye'nin yine ciddi bir reddiyesi var. Türkiye çok daha az miktarlarla işte insanlara doğrudan katkısı olan, insanlara ciddi manada etkisi olan bu problemleri çözebileceği ciddi adımlar atabiliyor.
Evet. Küresel düzendeki kurumların zaman içinde değişebileceğini umarak sözlerimizi evet. noktalayalım o zaman. Çok İnşallah. Teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Konuklarımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdal Tanaz Karagöl ve araştırma görevlisi Esat İpek'ti. Önümüzdeki hafta ekonomi gündeminde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ekonomi gündemi.